Ayrım 9. Bir insan, Oriana Fallaci. Sayfa 119. Bütün bunlara karşın Zakarakis'in karşısında hiç bozulmamış göründün ve "Bravo Zakarakis, sen mi yaptırdın?" dedin. "Evet, bütünüyle bana ait bir eserdir bu." "Sanmam Zakarakis, sende bunu yaptıracak kafa yok." "Evet, ben yaptırdım. Yemin ederim ki tümüyle bana ait, çizimi bile." "Kutlarım. Başka bir şey demeyecek misin?"
"Söyleyeyim."
"Kaçacağım Zakarakis, kaçacağım." "Hayır, buradan kaçamazsın. Bahse girer misin?"
"Girerim. Nesine?"
"Bu albay üniformasına."
"Tamam."
Demir parmaklığı kapadı. Giriş bölümünün kapısını da kapadı ve seni uzun uzun düşünmeye bıraktı. Ah vah etmektense kafayı çalıştırmak gerektiğini düşündün. Kilidi açacak anahtarı 24 saat önce bulsaydın belki şimdiye kadar kaçmış olacaktın. Artık bu boş şeylerle kafa yormanın zamanı değildi. Buradan nasıl kaçabilirdin? Yemeği bile 4 nöbetçi bir arada getiriyordu. Acaba nöbetçileri tavlayabilir miydin? Asıl engel hücre değil, kışlayı saran dikenli tellerdi. Acaba normal dikenli tel miydi, yoksa elektrik akımı geçiyor muydu? Bunu nasıl öğrenebilirdin? Kime soracaktın? Tele yapışıp kalırsan elektrikli olacaktı. Bir şey olmazsa normal dikenli tel olduğunu anlayacaktın. Denemeye değerdi, özellikle hücreden kaçmak için tasarladığın oyunun güzelliği uğruna. Şimdiye dek hayal gücünün bulduğu en güzel, en eğlendirici oyundu. Ve 6. gün kararını verdin. Akşam oluyordu. Yemeği getiren 4 asker içeri girdiler. İkisi giriş yerinde durdu, biri kapıyı açtı, biri de yemek tasıyla içeri girdi. Ve birden sefer tası yere düştü. Aman tanrım, hücre boştu ve ranzanın üzerinde şu not vardı. "Sevgili Zakarakis, alba üniformasını almaya geleceğim. Teofilo Yannakos'la Hazesikis'i görürsen onlara kan işiteceğimi söyle. Ioannidis'i görürsen söyle seni emekliye sevk etsin. Sevgili dostun Aleko." Girişteki iki nöbetçi de fark ettiler. "Nerede? Yok. Hadi yahu. Olamaz deme. Bak. Bu sabah kahvaltıyı kim getirmişti?"
"Sen getirdin. Sen. Yalancı."
"Bana mı yalancı dedin?"
"Evet, sana.
Sakin olun çocuklar. Sakin kafayla düşünelim. Çıkarken iyice kapamış mıydın?"
"Tabii."
"Peki anahtarları kime verdin sonra?"
"Sana verdim. Sana."
"Bana mı? Yalancı. Çocuklar, aramızda kavga edeceğimize onu aramaya koyulalım." Bu arada gözleriyle tavanı, duvarları tarıyorlardı. Sanki sinek olmuştu, uçmuştun. Oysa yatağın altında kıvrılmış, soluğunu ve gülmemek için kendini zor tutuyordun. Tasarladığını aynen uygulamıştın. Saklanabileceğin tek yer olan yatağın altına bakmayı akıl edemiyorlardı. Acaba ikinci bir budalalık yaparak kapıyı kapamayı akıl etmeden seni aramaya dışarı çıkabilirler miydi?
Evet,
ranzanın üstüne oturmuşlar. "Yahu nasıl kaçtı? Anlayamıyorumlar." Ve "alarm verelim mi?" diye konuştuktan sonra kapıyı açık bırakıp gitmişlerdi. Alarm, alarm, kampta tek bir ses duyuluyordu. Alarm, alarm. Birkaç saniye bekledin, ardından sen de dışarı çıkmış ötekilerle birlikte "alarm, alarm" diye bağırıyordun. Bir ağacın yanına vardın, oradan mutfağa. Önünden bir gölge geçti. "Gördün mü?" diye sordu.
"Evet, şurada."
Ters yönde koşan birini göstermiştin. "Orada, orada" diye koşuyordu herkes. Seni boşta bırakmışlardı. Kimse duvarlara doğru projektörleri yakmayı akıl etmiyordu. Duvara vardın, tırmandın, tepeye çıktın, dikenli tele dokundun. Hayır, elektrik geçmiyordu tellerden. Fakat Morakis'te kaçtığın gecekine oranla daha keskindi teller. Acaba bu kez paçayı sıyırmak için ne kadar zaman gerekecekti? Karanlık yardımcı oluyordu ama alarmın bitmesi gerekirdi. Ellerini ağzına götürüp megafon gibi ses çıkararak "Alarm sona erdi, alarm sona erdi" diye bağırdın. Bir ses tekrarladı. "Alarm sona erdi, alarm sona erdi." Derken kızgın bir çavuşun sesi duyuldu. "Ne bitmesi be? Yahu sivil biri gidiyordu."
"Sivil mi?
Budalalar. Arayın onu." Ayağın tele takıldı, kolun sıyrıldı, bileğin kan içinde kaldı, damarın yırtılmıştı. Sızısı seni bir an için hareketsiz bıraktı.
"Gördüm.
Nerede?"
"Duvarın üzerinde, yakalayın."
Bir projektör yandı, ışık dalgaları içinde kaldın. Atlamak üzereydin ki yakalandın.
"Çavuşum, yakaladım."
Yabancı ülkelerde sana karşı ilgi sürüyordu. Zakarakis de ölmenden korkuyordu. "Yemek ye lütfen."
"Yemem."
"Ne istiyorsun?"
"Söylemiştim sana.
Bir albay üniforması. Hakkımdır. Kaçmayı başardım, öyle değil mi?"
"Hayır, çünkü yakaladım seni."
"Sayılmaz. Hücreden kaçtım ve senin budala biri olduğunu kanıtladım."
"Budala sensin."
"Hayır, değilim. O nedenle de albay üniforması isterim." "Ne yapacaksın albay üniformasını?" "Karnavallarda herkes maskeli kıyafet giyer ya, ben de patronunuz Albay Papadopoulos gibi debil kıyafetle dolaşacağım." Sonunda dayanamadı ve "Bir albay üniforması getirin şu deliye."
dedi. Üniformayı giydirdiklerinde yemeğe razı oldum. Ardından Zakarakis geldi. Artık iade et.
Ne münasebet. Yemek yiyesin diye verdim. 5 kişi birden üstüne atlayarak eski formayı zorla çıkardılar. Zakarakis'le olan ilişkilerinizde kimin altta, kimin üstte kaldığı artık belirsizleşmişti.
Bir gece aranızdaki savaş yeniden patlak verdi. Demir parmaklıklara tırmanarak tüm nöbetçi ve mahkumlara seslendin. Dikkat dikkat, burası Boyatis Haberler Merkezi. Haber bültenini okuyorum. Nikola Zakarakis, bu bok yerin yöneticisi, karaciğerinden rahatsızlanmıştır. Mahkumlardan biriyle ilişki kurmak isteyen, eşcinselliğe düşkün Zakarakis'in bu isteğini yerine getirebilecek bir gönüllü aranmaktadır. Ertesi akşamki bültende şuydu. Zakarakis, isteğine kavuşamayınca sinirlenerek karaciğerinden rahatsızlanmıştır. Adalet Bakanı ile yaptığı konuşmadan sonra, kıçına yediği tekmelerden tatmin olup isteğinden vazgeçmiştir. Bu yayınlar öyle ilgi çekiyordu ki, akşamları çıkış izni olanlar azalmıştı. Kalıp seni dinlemeyi tercih ediyorlardı. Sonunda Zakarakis geldi. Demir parmaklıklara bitkin durumda dayanarak, ''Seninle konuşmalıyım.'' dedi. ''Buyur içeri Zakarakis. Oturacak o kadar yer var ki, lütfen beni okşama. Sakın dokunma bana.'' Aleko, biliyorum şaka yapıyorsun. Benim temiz ve normal bir erkek olduğumu biliyorsun. Evliyim ve 2 oğlum var. Zakarakis, karını bahane olsun diye bulunduruyorsun. Nice eşcinselin karısı var. Çocukların da kim bilir kimlerdendir. Namussuz seni. Bana hakaret etme. Dokunma bana. Yoksa günlük bültende okurum. Dinle Aleko. Bir psikoloji kitabında okumuştum. Gençsin. Cinsel gereksinimlerin olduğu için huzursuzsun. Ben de Rimini'ye götürüldüğümde kadın ihtiyacını gideremediğim için aşırı heyecanlar geçirirdim.
Eğer istiyorsan sana buraya kadın getirtirim.
Hayır, ben seni anlıyorum. Sen bana kendini teklif ediyorsun. Namussuz, alçak.
Zakarakis'e saldırıp pantolonunu indirmeye başladın. Adamın bağırması üzerine yetişen nöbetçiler elinden aldılar.
Birkaç gün sonra 9 Nisan günü ikametgahın ateşe verildi. Zakarakis karısı ve çocukları üstüne yemin ederek senin ateşe verdiğini iddia ediyordu. Konuşmalarımızda orayı onların ateşe verdiğini ısrarla söylüyordun. Yemin ederim ki onlar ateşe verdiler. Bazı konularda gerektiği için yalan söylediğim olmuştur ama bu defaki doğru.
Orayı kim ateşe vermişse vermiş, kesin olan bir şey varsa Zakarakis'in seni oracıkta ölüme terk etmek için hiçbir çabayı esirgemediydi.
Demir parmaklıkları asılmış durumda, yanıyorum, çıkarın buradan beni, boğuluyorum diye bağırdığın halde kimse kılını kıpırdatmıyordu. Nöbetçiler durmadan boğulduğunu görüyorlar da kımıldamıyorlardı. Sanki Zakarakis emir vermişti. Aralarından biri müdür bey müdahale etmek gerek boğuluyor dediği halde Zakarakis'in yanıtı şu oluyordu. Sakin ol, üzülme. Geliştiği oyunlardan biridir bu da. Karar vermesi için epey zaman geçti. Hücre fırın gibi olmuştu artık. Yükselen dumanlardan boğulacak gibi oldun ve bayılıp yere düştün. Doktor geldiği zaman hemen hastaneye kaldırman gerektiğini yoksa öleceğini söyledi. Zakarakis açık havaya bile taşımalarına izin vermedi. Antreye çıkarmanız yeterlidir. 2 gün öylece antrede bir örtü üzerinde yattın. Zakarakis'in gitmene izin vermesi için savunma bakanına telefon etmek sonra da Papadopoulos'a sormak gerekti. Bu arada sen acınacak bir durumdaydın. Bıyıkların, kaşların, kirpiklerin yanmış, yüzün ve vücudun kabarcık içindeydi. Etrafı göremiyor ve konuşamıyordun. Götürüldüğün Gudi revirinde kanında %92 karbon anhidrit olduğu saptandı. 72 saat komada kaldın. Boyatis'e döndüğünde Zakarakis seni şu sözlerle karşıladı. Bak bak, sana iyi bir haberim var. Dostun öteki dünyaya göçmüş. Sonra eline bir gazete uzattı. Haberde Kıbrıs'ın eski İçişleri ve Savunma Bakanı Yorgacis dün öldü deniyordu. Gazete, otomobilinde makineli tüfek kurşunlarıyla öldürülmüş bulunduğunu yazıyordu. Katiller kaçmışlardı. Kimlikleri öğrenilmemişti. Bir gece önce Yorgacis bir köyde meçhul kimselerle buluşmaya gitmişti. Ayrılırken karısını kucaklamış ve şöyle demişti. Eğer gecikirsem beni arat. Hıçkırarak ağlamaya başladın. Evet, sorgu sırasında onun adını suikast olayına karıştırmamak için kendisini tanımadığını söylemiştin. Yorgacis'i tanımıyorum. Bir asker, bir savunma bakanını silah altına alabilir mi gibi sözler etmiştin ama Hazekiz Yorgacis'in suikastteki rolünü bulup ortaya çıkarmıştı. Bu konudaki kanıtlar öylesine kesindi ki duruşmadan sonra Atina hükümetiyle Kıbrıs hükümeti arasındaki ilişkiler bozuldu. Ioannidis Kıbrıs'taki asker sayısını bir misli artırmıştı ve birkaç hafta içinde Yorgacis Makarios'un dostluğunu ve yetkilerini yitirmişti. Öteki politikacılar da Yorgacis'i her türlü hafifliği yapabilecek bir macera perest olarak görmeye başlamışlardı. Bu arada Papadopoulos'un öylesine nefretini çekmişti ki bunun yorgacısı ödeteceğini açık açık söylemişti. Köydeki randevuyu kim düzenlemişti? Papadopoulos'un adamları mı yoksa CIA mi? Belki her iki taraf işbirliği yapmıştı. Sana güvenen dost ölmüştü artık. Senin davan uğruna kardeşin Yorga'dan sonra ölen bir Yorga daha. Bir ay hasta yattın. Henüz iyileşmiştin ki Zakarakis bir yeni haber daha getirdi. Hadi hazırlan. Devlet başkanımız buradan bir süre çıkarılmanı izin verdi. Çünkü baban ölüm döşeğinde. Başkanımız gidip babanı görmeni istiyor. Baban bir askerdi. Onun dünyası orduydu. Bayrakta tanrısı. Yorga gibi subay olmayıp matematik öğrenimi seçtiğini ve politeknikte okuduğuna ne kadar üzülmüştü. Ordudan firar ettiğin zaman da çok üzülmüştü. Ya hapse atıldığını duyduğunda, sonra 103 gün süreyle o da hapis yattı. 66 yaşına rağmen hapiste onu sille tokat dövmüşler, madalyalarını ve albay kütbesini sökmüşlerdi. Son günlerinde senin hapiste yattığını bilmeyecek kadar kendinden geçmişti. Oğlum nerede? Onu görmek istiyorum diye sayıklıyordu. Ne yapıyor oğlum? Okulda. Neden gelmiyor beni görmeye? Gelecek. Ölmeden önce onu kucaklamak istiyorum. Çok sevdiğin babanı sen de kucaklamak istiyordun. Babanı annenden de çok severdin. Annenin sertliğine karşın baban daha yumuşak huyluydu. Ona daha çok yakınlık duyardın. Zakarakis sabırsızlanıyordu. Babanı gidip görecek misin, görmeyecek misin? Hayır. Hayır mı dedin? Zakarakis git başımdan. Kalpsiz bir hayvansın sen. Git yoksa boğarım seni. Zakarakis gitti. Ertesi gün geldi. Öldü. Alçak. Seni kucaklayamadan öldü. Söylediklerini duymamış gibi sessiz durdun. Fakat Zakarakis yere tükürdü. Tuh diye. Sözüm ona ilgisizliğe kızmıştı. Kendini tutamayarak kükrer gibi. Zakarakis diye bağırdın. Boynuna öyle bir sarılış sarıldın ki dili dışarıya çıkmaya başlamıştı. Nöbetçiler gelip elinden kurtardıklarında onu hemen hemen boğmuş sayılırdın. Bölüm 5. Bir borudan tek düze akan ve aralarında hiçbir ton farkı bulunmayan su damlacıklarının gecenin boşluğuna tokmak gibi inmesi insana nasıl değişik sesler aratır ve çıldırtan bu sessizlikteki bir silah sesi bile kulağa hoş gelirse, babanın öldüğünü öğrendiğin günden beri böyle bir dünyada yaşadın. O andan itibaren yıllar boyunca hücrenden hiç çıkmadın. Az ötede gündüzle güneşin, güneşle yıldızların yer değiştirdiği sınırdan ileri bir adım atmadın. Annen ziyaretine geldiği zaman bile bu adımı atmadın. Eskiden öteki hükümlülerin ziyaretçileriyle buluştukları salonda buluşurdun annenle. Böylece 126 adım ileriye, 126 adım geriye atardın. Yürürken de gökyüzünü görürdün. Bu yıllar boyunca epey şeyler olmuştu. Her şeyden önce kitapların ve gazetelerde yayımlanan yazılarından beni tanıdın. Ardından ana dilim olan İtalyancayı öğrendin. Günde 20 sözcük ve 2 fiil çekimi öğrenerek. Bunları bir gün buluştuğumuzda konuşabilmemiz için yapmıştın. Yalnızlıkta insanın zihnini kaplayan sesi dağıtıp düşünmeye olan gereksinimini böylece karşılayabiliyordun. Yalnızlık, düşünce yeteneğini zedeleyerek bir anıyı bile izleyememeye, bir düş bile kuramamaya neden olabilir. Sonra da bu yıllar içinde en güzel şiirlerini yazabildin. Asıl önemlisi bu yıllar boyunca kahramanlık rolünü hiç unutmadın ve bu rolünden hiç vazgeçmedin. İlaç şişelerini plastik kapaklarını açmaya yarayan küçücük eğelerle demir parmaklıkları eğlemekten ötürü 17 kez yakalandın. Yine bu yıllar boyunca 18 kez seni bayıltıncaya dek dövdüler. Deliyim diye zorla bağırtarak deli gömleği giydirdiler. Açlık grevleri sayısına gelince o kadar çok açlık grevi yapmıştın ki sayısını bile unutmuştun. Vücudun artık dayanamadığı zamanlar burnundan midene hortum indiriyorlar ve o yolla gıda veriyorlardı. O hortumun burnundan boğazına inmesi, Teofilianakos'un seni boğacak gibi avucunu ağzına dayamasını anımsatınca bir daha açlık grevine girişmeyeceğine söz veriyordun kendi kendine, fakat sonradan yine açlık grevine başlıyordun. Birbirinden farksız günler yığınının tek düzeliğini, Zakarakis posta diye umut beslediğini olurdu. Zakarakis seni cezalandırmak için pabuçlarını çıkartıp aldığında az eğlence olmamıştı. Üşümene karşın yine de eğlenmiştin. Sana deli gömleğini giydirmesi olayını bile değişiklik saymıştın. Asıl eğlenceyi o küçücük eğelerle demir parmaklıkları kesmeye kalkışmakta buluyordun. Annenin getirdiği yemekler arasında o küçücük eğeler çıkınca seviniyordun. Demir parmaklıkları eğlemeye başlayınca Zakarakis, ''Vay alçak seni!'' diye koşturarak gelirdi. ''Ne de o e? Ne e'si? Ver diyorum.'' Nöbetçiler her tarafı ararlardı fakat akıllarına hiç gelmeyen yerlerde saklardın onları. Saçlarının arasında, ağzında ya da kitap sayfalarında. Duydum, alçak, parmaklıkları kesiyordun. Hayır Zakarakis, müzik yapıyordum. Ve gülerek bir bardak alır, altını tükürükle ıslatır ve demir gıcırdatır gibi bir ses çıkarmak için parmağına sürtüverirdin. Alaycı davranmak da seni eğlendiriyor, can sıkıntısında karşı koyma gücünü artırıyordu. Ekmek ve sabun kararak yaptığın tabanca olayı da epey eğlendirmişti seni. Ekmek içi ve sabun döküntülerini üşenmeden karmış, yanmış kibritlerle siyaha boyamıştın. Kağıttan huniyle de namlusunu yapmıştın. Sonunda bir gece nöbetçiler geldiğinde eller yukarı demiştin. Eller yukarı, anahtarlar teslim. Nöbetçiler silahsızdı ve yalnızca iki kişiydiler. Karaltıda fark etmediklerinden oyuncak tabancaya karşı koyamamışlardı. Anahtarları onlara iade etmekten başka çaren yoktu. Çünkü dışarıda 16 nöbetçiyle başa çıkamazdın. Okumanın ve çalışmanın gideremediği hüzün ve can sıkıntısını tabanca olayı gidermişti. Zaten bana sonradan söylediğine göre hapishanede zihinsel gücün azaldığının ezberleme deneylerinden anlayabiliyormuşsun. Örneğin öğrendiğini sandığın İtalyanca bir fiili yarım saat sonra unutuveriyordun. Sonra tekrar çekmeye başlıyordun. Ben gidiyorum, sen gidiyorsun, o gidiyor derken göz kapakların örülüşüyor, kendinden geçiveriyordun. Bir de bakıyordun ki bütün bir öğleden sonra uyumuşsun. Uyandığında zihnin öyle bulanık oluyordu ki bitkisel bir hayat sürüyormuş gibi hissediyordun kendini. Kaçmak fikrinden vazgeçmiş değildin. Ne var ki önüne geçilemeyen acımasız alışkanlık seni etkisi altına alarak mezarı kabul ettiriyor ve direncini ozanlık damarlarında eriterek kaçma eylemini bir serap gibi düşündürmeyi başarıyordu. Kaçmak düşüncesi giderek inanç olmaktan çıkıyor, inanç dozun azalıyordu. Kaçma düşüncesinin bilinçaltında gücünü yitirdiği, aktör olmayı hevesi o nöbetçiyle tasarladığın girişimde belli olmuştu. Aktör olmak için deli olan bu nöbetçiyi ikna etmek senin için zor olmamıştı. Demek aktör olmak istiyorsun. Doğrusu ya böyle bir yüze sahip olan birinin aktör olmak istemesi normaldir. Bir de profiline çeki düzen ver. Tamam. Ha şöyle. Seni büyük bir istikbal bekliyor. Fotojenik misin? Evet. Neden sordunuz? Fotoğraflarda iyi çıkanlar filmde de güzel görünürler. Diksiyonun nasıldır? Neden sordunuz? Aktör olmak için şarttır bu. Sana yardımcı olabilirim. Evet ama bu delikte tıkılı kalarak değil herhalde. Buradan olmaz tabii. Yarın görüşürüz yine. Bu arada sen Zakarakis'e ağzını açma sakın. Aktörlerden nefret eder. Tiyatrodan, sinemadan da nefret ediyor. Çok kıskanç biri. Merak etmeyin Bay Panagoulis. Sen diye hitap edebilirsin. Peki Panagoulis. Yarın bana fotoğraflarını getir. Ertesi gün fotoğraflarını getirdi. Çok iyi. Sen Roma'ya gittin mi hiç? Çok güzel bir kent. Dostlarım var orada. Bana Sofia hep derdi ki, hangi Sofia? Dur sözümü bitireyim. Sofia Loren'den söz ediyorum tabii. Roma'da onun villası yakınlarında oturuyordum. Zaten suikastı orada planladım. Kimseye söyleme ha? Kocası da bana yardım etmişti. Karşılığında benden bir senaryo yazmamı istedi. Senaryo mu? Sofia için senaryo mu yazdın? Hayır, Sofia için değil, Carlo Ponti için. Ponti sana rol verebilir. Sahi mi? Şu fotoğraflarını bir kez daha göreyim. İyi değil, hayret. Lawrence Olivier'de böyle. Böylece o kendini beğenmişliğin verdiği coşkuyla konuşmalarını sürdürdükçe sen kaçma planın için son darbeyi indirmeye çalışıyordun. Carlo ile Sofia'ya mektup yazmanı istediği anda fırsat çıkmıştı. Mektup yazamam. Mektuplarım okunuyor biliyorsun. Adamın başı belaya girer. Benim onunla konuşmam gerekir. Roma'ya gitmem gerektiğini anladığını sanmıştım. İyi ama kaçmak zor bir iş. Kaçmama yardım etmezsen işini yapamam. Kaçmak çok tehlikeli. Seninle boşuna vakit kaybetmişim. Git ve benimle artık konuşma. Hayır Aleko, dinle beni. Git dedim. İki hafta kırgınmış gibi yaptın. Sonunda kaçmak için gerekli halatı getirdi sana. Bu akşam nöbetçi benim, merak etme. Halatı sakladın. Fakat eski heyecanın kalmamıştı. Bunu bana sonradan anlatmıştın. Akşam karanlığı çökerken seni bir uyku almıştı. Düşünde bir kadınla beraberdin. Düşünde kadın görüyordun ama ona sahip çıkabildiğin bir düş göremiyordun pek. Egina'daki o geceden sonra 3 ya da 4 kez düşünde kadın görmüştün. Fakat seni idama götürecekler diye vaktin kalmadığı için her defasında da kadınla ilişkin yarıda kalıyordu. Sende kadınla sevişmeni tamamlayamama korkusu yeritmişti. O akşamüstü gördüğün düş uzun sürmüştü. Önünde sonsuz zaman varmış gibi çok rahat seviştin. Hıdırı sakin sakin yalayan deniz dalgaları gibi rahattın. Bu dalgalardan biri deviniminin doruk noktasına varıp kıyıda parçalanacağı sırada ''Hadi uyan Aleko'' diye bir ses duydun kulağının dibinde. Aktör adayı seni iki eliyle sarsıyor ve birlikte nöbet tuttuğu askeri hangi anda alaşağı etmen gerekeceğini anlatıyordu. Müthiş kızarak, ''Aptal, niye uyandırdın beni? Düşümün en güzel yerinde.'' diye çıkıştın. Hıçkırı hıçkırı ağlayarak ayrıldı yanından. ''Deli diyordu senin için. Ona boşuna giydirmemişler deli gömleğini.'' diyerek gidiyordu. Zakarakis'e gidip hücrede artık nöbet tutmak istemediğini söyledi. Sen de pek üzülmemiştin. Artık bakıyordun da ranzan pek o kadar küçük gelmiyordu sana. Hücren de fazla küçük sayılmazdı. Mezara alışmıştın artık. Alışkanlık hastalıkların en sinsisidir. En sinsisidir çünkü her mutsuzluğu, her acıyı, her türlü ölümü farkına vardırmadan bize kabul ettirir. Alışkanlık sonucudur ki nefret ettiğimiz insanların yanında yaşar, zincirler taşımaya alışır, haksızlıklara katlanır, acıya, yalnızlığa, her şeye boyun eğeriz. Alışkanlık zehirlerin en korkuncudur çünkü içimize yavaş yavaş, sessizce girer ve fark ettiğimiz anda her dokumuz buna uyum sağlamış, her davranışımız şartlanmış, bunu iyileştirecek bir ilaç artık bulunamaz olur. Kaçmaktan vazgeçtiğin gece, işte bu değişim olmuştu sende. Sende olabileceğine hiç inanmadığın bir şeyler olmuştu. Göğün mavisi, boş alanların yeşili ve insanlar senin için bir gereksinim olmaktan çıkmıştı. Yazın, girişteki tavandan sızan güneş ışını, yerde gözü alan bir ışık birikintisi oluşturunca, bunun yansıması seni rahatsız ediyor, gözlerini kırpıştırarak hücrenin en karanlık bir köşesine çekiliyordun. Eğer şimdi Zakarakis gündüzleri güneşi, geceleyin yıldızları görebileceğin bir pencere yaptırsaydı, bir gazete kağıdıyla örterdin. Bütün bunlara karşın karanlığa ve tek düzeliğe alışkanlığın sende öldüremediği bir şey vardı. Hayal kurmayı, acıyı, kızgınlığı, düşünceleri şiire dönüştürme yeteneği. Vücudun alışkanlığın kurbanı olur ve tembellikten hareketsizleşirken zihnin buna karşı koyuyor ve hayal gücün şiir yaratıyordu. Gerçi çocukluk günlerinden bu yana şiir yazardın ama en güzel şiirlerini bu dönemde yazdın. Yazdıklarını el koymak için Zakarakis'in hücrene girdiği olurdu. Sen hemen kağıtları ortadan kaldırarak ''Onları depoda saklıyorum.'' derdin. ''Nerede depon?'' diye sorunca da kafanı göstererek ''İşte burada saklıyorum.'' yanıtını verirdin. Bir defasında bir kağıt parçasına ''X'ne artı y'ne eşit z'ne'' diye bir şey yazmıştın. Matematik öğrenimin sırasında öğrendiğim bu formülü Zakarakis şifredir diye yakaladı. Y'nin Ioannidis anlamına gelebileceğini düşündü, Z'nin kaçmak isteyebileceğin Zürih kentinin Z'si olabileceği, X ile de meçhul bir kişiyi kastedebileceğin kanısına vardı. Peki Z harfi Zakarakis'in Z'si olamaz mı? Gerçekten diyerek afalladı. Sonunda bu formülü inceletmek için yetkililere gönderdi. Formül çözülürse Ioannidis'ten ödül alabilirdi. Sonunda ranzaya uzanıp hüzünlü bir gerçekle oynaşmaya başladın. Zakarakis'ten nefret etmek sana zahmetli bir iş gibi geliyordu. 19 Ağustos 1973 günlerden pazardı. Gece sıcaktan uyuyamıyordun. Hücren bir fırın gibi yanıyordu. Bir delikten birazcık serinlik eser mi acaba diyerek ayağa kalktın fakat hemen kendini ranzaya attın. Bitkindin. Yerde bir alay karınca inanılmaz düzgünlükle bir sıra yapmış ilerliyordu. Antreden gelip hücrenin parmaklık kapısı altından geçerek tuvaletin arka tarafına gidiyorlardı. Bir haftadır böyle gidip geliyorlardı. Neredeyse öldürecektin onları. Ama hamam böceği olayını anımsadın. Ezilen böceği. Dikkatli davranıyordun ve tuvalete gidip geldiğinde basmamaya çalışıyordun. Zaten saygılı hayvancıklardı. Bir ara saymaya koyuldun. 136 taneydiler ve 136.sının ağzında kuru bir selvi yaprağı vardı. Acaba geçen yıllar boyunca hemen yanı başındaki selvi büyümüş müydü? Yangında Gudi revirine gidip geldikten sonra selvi ağacını görememiştin. İnsanın yanı başından yürüyen ağacı görememesi ne demek? Bir ağaç insan için karıncalardan da hamam böceğinden de ilginç. Sahi o hamam böceği hangi tarihte ölmüştü? 23 Kasım 1968. 5 yıl olmuştu. Aman tanrım 5 yıl. Kim bilir geçen bu yıllardan sonra yaşlanmış mıydın? Zakarakis'in yanında bir ayna bulundurmana izin vermiyordu. Silah olarak kullanabilirsin diye. Aynaya bakmak için berberin gelmesi gerekiyordu. Son olarak Paskalya'da geldiğinde bakmıştın aynaya. Solmuş, yeşilimsak bir renk almış, kırış kırış olmuş yüzünü tanıyamamıştın. Yukarıdan aşağı doğru sarkan kırışıklıklar bıyıklarının arasında kayboluyordu. 50 yaşında gösteriyordun, oysa 34'ünü yeni bitirmiştin. Berbere, hep bugünkü gibi mi görünüyorum ben diye sormuştun. Berber de hayır hayır diye yanıtlamıştı. Esnedin. Ardından İtalyanca gramer kitabını eline alarak fiil çekimine başladın. Sevilsem, sevilsen, sevilse, sevilmek, sevilseniz, sevilseler. Anlaşılsam, anlaşılsan, anlaşılsa, anlaşılsanız, anlaşılsalar. Matematik formülleri yüzünden başın belaya girmişti. Şiirden de bıkmaya başlamıştın. 1971 yılı verimli olmuştu. Yazdığın yolculuk seni tatmin etmişti. Yorgo için, Morakis için ve yorgu acısı için yazdığın dizelerden ötürü kıvanç duyuyordun. 1972'de Güz Dörtlüklerini yazmıştın. Başka güzel şeyler de yazmıştın ama soluğu kesik çalışmalardı bunlar. Bu yıl ise yalnızca 30 dize yazabilmiştin. Çok azdı. Ne var ki zihin çalışmasına bedenini eşlik edemediği günler, haftalar oluyor. O zamanlar bir kalem tutmak bile zor geliyordu. İtalyanca gramer kitabını bir yana ittin ve yerdeki gazeteyi aldın. Gerçi ezberlemiştin o gazeteyi ama tekrar tekrar okumaktan bıkmıyordun. Deniz kuvvetlerinin başarısız ayaklanmasından ve eski bakan Evangelos Averof'un kısa bir süre için tutuklandığından söz ediyordu. O Averof pek hoşuna gitmiyordu senin. Darbeden önce monarşi yanlısı ve tutucu olduğu için sevmezdin. Şimdi ise tutuklanıp çarçabuk serbest bırakılışı hoşuna gitmemişti. Olacak şey değil. Biri juntayı devirmek için yapılan darbe girişimine katıldığını itiraf ediyor ve kılına dokunulmadan serbest bırakılıyor. Buyurun, buyurun Sayın Averof. Çıkış kapısı şurası. Şöyle buyurun. Yoksa köprü politikasının temelini atmak fikri ona ait değil miydi? Junta ile muhalefet arasında bir köprü kurmak. Muhalefet. Ne muhalefeti? Onun muhalefeti. Evet. Onun hapisten salıverilmesinde bir oyun vardı. Bir kapan kuruluyordu. O mezarın içinde bile kurulan kapanları seziyordun. Averof'un dolaysız ya da dolaylı bir yardımıyla Papadopoulos'un juntası sahte bir demokrasi rejimiyle yasal kılınsaydı buna şaşmazdım. Bunun kanıtları yoksa kafamı keserim deyip duruyordun. Ah bu kanıtları, belgeleri ele geçirebilmek ne iyi olurdu. Günün birinde gerçeği açıklayabilmek, gerçek suçluların saygınlık paravanının ardında gizlendiklerini, hangi rejim gelse, hangi rejim gitse, her zaman parsayı toplayan saygın beyefendileri sergileyebilmek. Averof'lar, bitmeyen iktidar, her renge bürünen, her türlü yalanla beslenen iktidar. Müthiş bir kızgınlık sardı içini. Tükenmiş enerjini bulmuş gibiydin. Ranzan'da ayağa dikildin ve Zakarakis'in kırmızı renkli tükenmez kalemiyle duvara şunu yazdın. Belgeleyeceğim. 9. ayrımın sonu, sayfa 134.